Baş kaldıran insan Albert Camus.
Ayrım 19.
Bu elekleri ulaşma yollarına, yani yaşama ve tarihe gelince, önceden var olan hiçbir değer onlara öncülük edemezdi. Tam tersine Hegel kanıtlamasının büyük bir bölümünü alışılmış aktüre bilincinin, adalete ve gerçeğe uyan bilincin en değerlilerin gerçekleşmesini zorlaştırmaktan başka bir işe yaramadığını göstermeye ayırır. Demek ki eylemin kuralı eylemin kendisi olmuştur. Bu eylemde son ışıklanma gerçekleşinceye değin karanlıklarda sürecektir. Böyle bir romantizmin kendine bağladığı us, sarsılmaz bir tutkudan başka bir şey olamaz. Erekler aynı kalmıştır. Tutku büyümüştür yalnız. Düşünce güç kaynağı, us ise oluşum ve fetih olmuştur. Eylem, ilkelere değil, sonuçlara göre bir hesaptan başka bir şey değildir artık. Böylelikle sürekli bir devinimle bir olur. Aynı biçimde 19. yüzyılda tüm bilim kolları 18. yüzyıl düşüncesini niteleyen değişmezlik ve sınıflandırmaya sırt çevirmiştir. Linne'nin yerini Darwin aldığı gibi usun uyumlu ve kısır kurucularının yerini de sürekli eğitişim filozofları almıştır. İnsanın değişmez bir yaratılışı bulunmadığı, tamamlanmış bir yaratık değil, biraz da kendisinin yaratacağı bir serüven olduğu düşüncesi bu andan sonra başlar. Napolyon ile Napolyoncu filozof Hegel'le etkenlik çağları başlar. Napolyon'a değin, insanlar evrende uzamı bulmuşlardır. Napolyon'dan sonra dünyanın zamanını ve geleceği bulacaklardır. Başkaldırı anlayışı derinden derine değişecektir bu yüzden. Ne olursa olsun başkaldırı anlayışının bu yeni aşamasında Hegel'in yapıtıyla karşılaşmak şaşırtıcıdır. Gerçekten de bütün yapıtı düşünce ayrılığından gelen ürpertiyi yansıtır bir anlamda. Uzlaşma düşüncesi olmak istemişti. Ama yöntemi dolayısıyla felsefe yapıtlarının en bulanığı olan öğretisinin yalnızca bir yanıydı bu. Ona göre gerçek, ussal olduğu oranda düşün gücünün gerçeğe ilişkin bütün girişimlerini doğrular. Hegel'in ussal gerçekçiliği diye adlandırılmış olan şey, gerçek koşulun bir doğrulanmasından başka bir şey değildir. Ama yıkmayı da sırf yıkma olduğu için göklere çıkarır felsefesi. Her şey uzlaştırılmıştır eğitişimde. Bir aşırılık belirdi mi hemen karşıtı da belirir. Her büyük düşüncede olduğu gibi Hegel'de de Hegel'in yanlışını düzeltecek şeyler vardır. Ama filozofların yalnız usta okundukları enderdir. Yürekle, tutkularla okunurlar çoğunlukla. Bunlar da hiçbir şeyi uzlaştırmaz. Ne olursa olsun 20. yüzyıl devrimcileri biçimsel erdem ilkelerini kesinlikle yıkan silahları Hegel'den almışlardır. Sürekli bir yatsımayla güç istemlerinin savaşıyla özetlenen aşkınlıktan yoksun bir tarih görüşü almışlardır ondan. Çağımızın devrim eylemi burjuva toplumunu yöneten biçimsel ikiyüzlülüğün şiddetli bir suçlanışıdır her şeyden önce. Faşizmin boş savı gibi komünizmin bir dereceye kadar köklü savı da burjuva işi demokrasiyi çürüten aldatmacayı, ilkelerini ve erdemlerini suçlamaktır. 1789'a değin tanrısal aşkınlık kralın saymaca yönetimini doğrulamaya yarıyordu. Fransız devriminden sonra ise biçimsel us ya da adalet ilkelerinin aşkınlığı adalete de usa da uymayan bir saltanatı doğrulamaya yarar. Öyleyse çekilip atılması gereken bir maskedir bu aşkınlık. Tanrı ölmüştür ama Stirner'in söylediği gibi Tanrı anısının hala içinde gizlendiği ilkeler aktöresinde öldürmelidir. Tanrısallığın tanığı yani adaletsizliği savunan, yalancı tanık olan biçimsel erdeme duyulan kin günümüz tarihine hız veren başlıca kaynaklardan biri olarak kalmıştır. Hiçbir şey arı değildir. Bu çığlık yüzyılımızı sarsar durur. Arı olmayan şey yani tarih olacaktır kural. Issız yeryüzü bu kupkuru gücün eline bırakılacaktır. İnsan tanrısal mıdır değil midir? Bu güç verecektir kararı. O zaman bir dine girilir gibi hem de aynı yürek parçalayıcı durumda yalana ve şiddete girilecektir. Ama bilinç rahatlığının ilk köklü eleştirisini de arı ruhun ve etkisiz tutumların gözler önüne serilişini de Hegel'e borçluyuz. Gerçek, güzel, iyi düşüngüsünü dinsizlerin dini sayar Hegel. Fesatçıların varlığının sencaslı şaşırtmasına, doğruladığı düzene bunları aykırı bulmasına karşılık Hegel şaşırmamakla kalmaz, bölücülüğün ruhun özünde bulunduğunu da kesinler. Fransız devrimcisi için herkes erdemlidir. Hegel'den yola çıkıp da bugün başarıya eren akımsa tam tersine hiç kimsenin erdemli olmadığını ama herkesin erdemli olacağını varsayar. Başlangıçta Saint-Just'a göre her şey aşk, Hegel'e göre ise her şey tragedyadır. Ama sonunda ikisi de aynı şeye varır. Aşkı yıkanları yok etmek gerektir ya da aşkı yaratmak için yok etmek. Her iki durumda da şiddet kaplar her şeyi. Hegel'in giriştiği yıldırıyı aşma eylemi yalnızca yıldırının genişletilmesiyle sonuçlanır. İş bu kadarla da bitmez. Bugünün dünyası artık ancak bir efendiler ve köleler dünyası olabilir besbelli. Çünkü çağdaş düşüngüler, dünyanın yüzünü değiştirenler Hegel'den tarihi efendilik ve kölelik eğitimine göre düşünmeyi öğrenmişlerdir. Issız gök altında, dünyanın ilk sabahında yalnız bir efendi ile bir köle varsa, aşkın tanrı ile insanlar birbirlerine yalnız efendi ve köle bağıyla bağlıysa, yeryüzünde güç yasasından başka yasa yok demektir. Önceleri bir tanrı ya da efendi ile kölenin üstünde bir ilke araya girebilir, insanların tarihinin yalnızca yenilgileriyle bozgunlarının tarihiyle özetlenmesini sağlayabilirdi. Hegel'in, sonra da Hegelcilerin çabasıysa tam tersine her türlü aşkınlığı, her türlü aşkınlık özlemini gittikçe daha çok yıkmak olmuştur. En sonunda Hegel'in kendisini de yere sermiş olan solcu Hegelcilerde bulunanlardan çok daha fazlası vardır Hegel'de. Bununla birlikte efendi ve köle eğitimi düzeyinde 20. yüzyıl güç anlayışının kesin doğrulanmasını Hegel sağlar. Yenen her zaman haklıdır. 19. yüzyılın en büyük öğretisinden çıkan ders budur işte. Hegel'in baş döndürücü yapıtında bu verileri bir dereceye kadar yatsıyacak şeyler vardır kuşkusuz. Ama 20. yüzyıl düşküsü yanlış olarak İyenalı ustanın düşüngüsü diye adlandırılan şeye bağlanmaz. David Strauss, Bruno Bauer, Marx ve bütün Hegelci sol, Hegel'in Rus komünizminde yeniden beliren yüzünü birbiri ardından düzeltip durmuşlardır. Çağımızın tarihi üzerinde yalnız onun ağırlığı duyulduğuna göre burada yalnız o ilgilendiriyor bizi. Nietzsche ile Hegel, Hoho'nun, Karaganda'nın efendileri için birer suçsuzluk kanıtı oluyorsa onların bütün felsefesini batırmaz bu. Ama düşüncelerinin ya da mantıklarının bu yönünün bu korkunç noktalara dek götürebileceğini düşündürtür. Nietzsche yok sayıcılığı yöntemlidir. Ruhun görüngü bilimi de eğitici bir özelliktedir. İki yüzyıl kavşak noktasında saltık gerçeğe doğru ilerleyen bilincin eğitimini evreleriyle betimler. Doğa ötesi bir emildir. Her aşama bir yanlışlıktır. Ayrıca hemen her zaman ya bilinç ya da bu bilincin yatsıdığı uygarlık için kaçınılmaz tarihsel yükümlerle birlikte gider. Hegel bu acılı aşamaların zorunluluğunu göstermek ister. Görüngü bilim bir yanıyla umutsuzluk ve ölüm üzerine bir gözlemdir. Yalnız bu umutsuzluk tarihin sonunda saltık doygunluğa, saltık bilgeliğe dönüşeceğine göre yöntemli olmak ister. Ne var ki bu eğiticiliğin yalnız üstün öğrenciler varsaymak gibi bir kusuru vardır. Öte yandan bu söz yalnızca ruha haber vermek isterken ilk anlamında anlaşılmıştır. Ünlü efendilik ve kölelik çözümlemesinde de böyledir. Hegel'e göre hayvanda bir dış dünya bilinci, bir de kendilik duygusu vardır. Ama hayvan insanı ayıran benlik bilincinden yoksundur. Bu bilincin gerçekten doğması ise kişinin tanıyan özne olarak kendi bilincine varmasına bağlıdır. Öyleyse öncelikle benlik bilincidir. Benlik bilinci kendi kendini kesinlemek için kendisi olmayandan ayrılmak zorundadır. İnsan varlığını ve farklılığını kesinlemek için yok sayan yaratıktır. Benlik bilincini doğal dünyadan ayıran şey dış dünyayla özdeşleşmesini ve kendini yitirmesini sağlayan basit izleme değil, dünya karşısında duyabileceği arzudur. Bu arzu zaman içinde kendine getirir onu. Zaman içinde dış dünyayı farklı gösterir. Arzusu içinde dış dünya kendisinin olmayandır, var olandır. Ama onun var olmak için kendisinin olmasını, artık var olmasını istediği şeydir. Öyleyse benlik bilinci zorunlu olarak arzudur. arzudur. Ama var olmak için doygunluğa ermesi gerekir. Doygunluğa da ancak arzusunun yatışmasıyla erebilir. Öyleyse arzusunu yatıştırmak için eyleme geçer. Bunu yaparken de kendisini yatıştıran şeyi yoksar, ortadan kaldırır, yoksamadır. Eylemi gerçekleştirmek, bilincin ruhsal gerçeğini doğurtmak için yok etmektir. Ama örneğin yeme eyleminin konusu olan et gibi bilinçsiz bir nesneyi yok etmek hayvanın da işidir. Tüketmek bilinçli olmak değildir. Bilincin arzusunun doğadan başka olan bir şeye yönelmesi gerekir. Dünyada bu doğadan ayrılan tek şey de benlik bilincidir. Öyleyse arzunun başka bir arzuya yönelmesi, benlik bilincinin başka bir benlik bilinciyle yatışması gerekir. Basit bir dille söylemek gerekirse, insan hayvan gibi yaşamakla yetindiği sürece insan diye tanınmamıştır, tanınmaz. Başkalarınca tanınması gerektir. Her bilinç özünde başka bilinçlerce bilinç olarak tanınıp selamlanmak arzusundadır. Baş kaldırıdır bizi doğuran. Hayvansal değerden üstün bir insansal değeri yalnız toplum içinde kazanırız. Hayvan için en yüce değer yaşamın korunması olduğuna göre bilinç insanlık değerini kazanmak için bu içgüdünün üstüne yükselmelidir. Canını tehlikeye atabilecek yetenekte olmalıdır. Başka bir bilinçle tanınmak için insan canını tehlikeye atmaya, ölüm olasılığını benimsememeye hazır olmalıdır. Öyleyse insanın temel ilişkileri yalnızca saygınlık ilişkileridir. Birinin ötekince tanınması için pahası ölümle ödenen sürekli bir çarpışmadır. Hegel, eğitişiminin ilk aşamasında ölüm insanla hayvanın ortak yanı olduğuna göre birincisinin ikincisinden ancak ölümü benimsememekle hatta istemekle ayrılabileceğini kesinler. O zaman tanınma uğrundaki bu büyük çarpışmanın göbeğinde insan şiddetli ölümle özdeşleşir. Öl ve ol, Hegel bu eski özdeyişi yeniden benimsemiştir. Ama ne isen o olada bir daha olmadığını ol bırakır yerini. Var olma istemiyle birleşen bu ilkel, bu kendinden geçmiş tanınma arzusu, yavaş yavaş herkesçe tanınmaya doğru gelişen bir tanınmayla doygunluğa erecektir ancak. Böylece herkes herkesçe tanınmak isteyeceğinden, yaşamak için savaş, herkesin herkesçe tanınmasıyla sona erecek, bu da tarihin sonu demek olacaktır. Hegel bilincinin elde etmeye çalıştığı varlık, güçlükle fethedilmiş bir ortak onaylanma başarısından doğar. Öyleyse devrimlerimizi esinleyecek olan düşüncede en yüce iyiliğin gerçekten varlıkla değil, saltık bir görünme ile birleştiğini belirtmek yersiz olmaz. Ne olursa olsun insanların bütün tarihi evrensel saygınlık ile saltık gücün fethi için uzun ve ölümüne bir savaştan başka bir şey değildir. Özünde sömürgecidir. 18. yüzyılın iyi yabanından da toplumsal sözleşmeden de çok uzaklardayız. Bundan böyle yüzyılların gürültü ve kızgınlığı içinde her bilinç var olmak için ötekinin ölümünü ister. Bu dinmez tragedya saçmadır da üstelik. Öyle ya, bilinçlerden biri yok olunca yenmiş bilinç tanınmış olmaz. Artık var olmayınca tanınamaz. Görünme felsefesi burada sınırına ulaşır. Öyleyse Hegel'in öğretisi için sevindirici sayılabilecek bir eğilimle daha başlangıçta birinin yaşamdan el çekme cesareti bulunmayan, öyleyse öteki bilinci o kendisini tanımadan tanıyan iki bilinç bulunmasaydı inansal hiçbir gerçek oluşmayacaktı. Bu bilinç bir nesne olarak tanınmaya boyun eğer. Hayvansal yaşamı sürdürmek için bağımsız yaşamdan el çeken bu bilinç kölenin bilincidir. Tanınıp da bağımsızlığı elde edense efendinin bilinci. İkisi karşı karşıya gelip de bir ötekinin önünde eğildiği anda birbirlerinden ayrılırlar. Bu evrede ikilem ya özgür olmak ya öldürmek değildir artık. Ya öldürmek ya köleleştirmektir. Bu sırada saçmalık hala giderilmemiş olsa bile bu ikilem tarihin geri yanında yankılanacaktır. Kuşkusuz efendinin özgürlüğü, köle kendisini tümüyle tanıdığına göre ilkin köle karşısında sonra da doğal dünya karşısında tamdır. Çünkü köle çalışmasıyla onu efendinin sürekli bir kendi kendini kesinleme içinde tüketeceği bir has kaynağına dönüştürecektir. Bununla birlikte bu özerklik saltık değildir. Efendi özerkliği içinde kendisinin özerk olarak tanımadığı bir bilinçle tanınmıştır. Öyleyse doygunluğa eremez. Özerkliği de yalnızca olumsuzdur. Efendilik bir çıkmazdır. Efendilikten vazgeçip yeniden köle de olunamayacağına göre efendilerin değişmez yazgısı ya doygunluğa ermemiş olarak yaşamak ya da öldürülmektir. Efendi tarihte köle bilincini, tarihi yaratan tek bilinci doğurtmaktan başka hiçbir şeye yaramaz. Gerçekten de köle kendi koşuluna bağlı değildir. Değiştirmek ister. Efendinin tersine kendini yetiştirebilir. Tarih dediğimiz şey onun gerçek özgürlüğünü elde etme yolunda harcadığı uzun çabalar dizisinden başka bir şey değildir. Ölümü benimsememekle doğayı aşamadığına göre köleliğinin özü olan bu doğadan çalışmayla doğal dünyanın teknik dünyaya çevrilmesiyle kurtulabilir. Tüm varlığın alçalışı içinde duyulan ölüm bunalımına varıncaya dek her şey insansal bütünlük düzeyine çıkarır köleyi. Bu tümlüğün var olduğunu bilir bundan böyle. Kendisine de doğaya ve efendilere karşı uzun çarpışmalar sonunda bu tümlüğü fethetmek düşer. Böylece tarih emek ve başkaldırı tarihiyle özdeşleşir. Marksizm-Leninizmin bu eşleşimden çağdaş ülküyü, işçi-asker ülküsünü çıkarmış olmasına şaşmamalı. Görünge bilimde bulduğumuz köle bilinci tutumlarını bir yana bırakacağız.
Ayrım sonu.